Ayrım 33.
Ne dediniz? Gene de seviyorlar mıymış beni? İşte beni bu incelikler öldürüyor. Batılı amcaların bulduğu bu incelikler. Yalnız kendimi sevdiğim halde bunu başkalarına sevgi şeklinde belirtmek suretiyle kendimi aldatmak ve aynı zamanda bir bakıma onların daha gerçek sayılması gereken aşklarını bu aldatıcı aşkımın yanında önemsiz görmekle bir kere daha kişiliğime duyduğum aşkı ve vazgeçemediğim benliğimi ortaya koymakla kendini seven gillerin bir türlü gerçekleri görmediği için başkalarının sevgisine muhtaç giller familyasına mı giriyormuşum? İngilizler bile bu kadar inceliği bir arada düşünemez, bir yerde şaşırır. Ömür boyu aylık sinir yalnız ruhsal gerçekler bankası verir. Ben de hepinizden farklı bir soluncandım, kim bilir. Şimdi yarısı ezilmiş yerde yattığı için belli olmuyor. Diğer yarısını da yerden kaldırmak için çırpınan Günseli bile acıklı gözlerle seyredemiyor. Gözleri ezilen yarısında kaldı da ondan. Anlayışı da o yarıda kaldı. Bütün ümitleri, yaşama isteği de, mühendislik diploması da, iyi durum kağıdı da, çiçek aşısı kağıdı da, 6 tane vesikalık resmi de, İsa'ya sevgisi de, bilmem nesi de, yaratma hırsı da, bir türlü atamadığı değersiz evrakı da, Günseli'yi okşamak isteyen elleri, ona dokunmak isteyen derisi de hep ezilen yarısında kaldı. Bu yarısında sadece ölüm acılığı kaldı. Bu nedenle şimdiye kadar söylediklerimizi kısaca özetlemek gerekirse, mezar taşına şöyle yazılması uygun düşer. Yazık abartma olmasın, uzaktan dikkati çeker. Şarkısı yarıda kaldı, aklı da karıda kaldı. Sebep olanların gözü kör olsun. Sebep olanların gözü kör oldu. Dünyayı bir karanlık kapladı. Fırıncılar kimseye ekmek vermedi. Şeker kara borsaya düştü. Matbaalar ekmek karnesi basmaya başladı gizlice. Selim kafasında 10,000, hayatında sadece bir aşk yaşadı. Onun da dumanı doğru çıkmadı. Baca çarpık yapıldığı için ortalığı bir kurum kapladı. Göz gözü görmez oldu. Dost düşmandan ayrılmaz oldu. Herkes birbirine girdi. Ölüm sıkı yönetim ilan etti. Kimse burnunu pencereden çıkaramadı. Çıkaranların burnu kırıldı. Düşünenlerin aklı tutuklandı. Düşünmeyenlerin korkudan akılları başlarından gitti. Kimse kabul etmediği gerekçesiyle geri döndüler. Akıl artık başka bir akıl oldu. Dünyayı çılgınlık sardı. Düşünme imtiyazları batılıların elinden alındı, kimseye verilmedi. Aklı başında olanlar şiddetle cezalandırıldı. Deliler kefaletle tahliye edildi. Descartes'in kitapları meydanlarda toplanıp yakıldı. Onlarla birlikte bütün evraklar, belgeler, tapular, senetler, nüfus cüzdanları, mahkeme kararları, paralar, otobüs pasoları, aylık yolculuk karneleri, diplomalar, dilekçeler, banka cüzdanları, raporlar, kanunlar, tüzükler, ölüm ilmi haberleri, aşk mektupları ve bilim o mektuplar, etiketler, izin kağıtları, terhis tezkereleri, kadro cetvelleri, tayin kararnameleri, istifa mektupları, can sıkıcı eleştiri yazıları, üyelik kartları, yemek listeleri, fakirlik ilmi haberleri, vekalet nameler, bütün vesikaların noterce tasdik edilmiş suretleri, okul karneleri, icra tebliğleri, kira kontratları, Carnegie'nin öğütleri, gazeteler, şeref diplomaları, seçim kütükleri, seçilme mazbataları, biletler, evlenme cüzdanları, vasiyetnameler, can sıkıcı günlük takvimler, saat 12'ye kadar bekledim evden çıkıyorum, yarın öğleden sonra uğrarım, akşam evdeyiz, cumartesi odada buluşalım gibi anlamsız haberleşme kağıtları, üzerine şarkıcıların resimleri basılı bilimum afişler, tabelalar, genel ev kadınlarının vesikaları, kitap halinde toplanmış günlük makaleler, fıkralar, röportajlar, kilit altında tutulan pul koleksiyonları, pasaportlar, yasak levhaları, çamaşır ve gömlekleri işlenen her türlü markalar, tabanca ruhsatları, imtihan kağıtları, yılbaşı tebrik kartları, bayram tebrik kartları, nüfus kütükleri, her çeşit evrakı müspite, işçi kontrol kartları, kartvizitler, davetiyeler, rozetler, kongrelerde delegelerin göğsüne takılan kurdele ve işaretler, piyango biletleri, faiz kuponları, iskambil kağıtları, çocukların boynuna takılan öpme beni önlükleri, lokantalarda üzerinde tutulmuştur yazan kartlar, toplantı salonlarının kapısında asılan toplantı var levhaları, kapalıdır levhaları, öğle tatili levhaları, dükkanlardaki müşteri veli nimetimizdir, müşteri daima haklıdır şeklinde levhalar, düşün, bugünün işini yarına bırakma, doğruluktan ayrılma gibi öğütler veren levhalar, çift çizgili defterler, tek çizgili defterler, çizgili kağıtlar, kağıtlar da yakıldı. Yanan kağıtların alevleri gökyüzüne yükseldi. Dünyayı bir aydınlık kapladı. Elektrik idaresi iflas etti. Herkesin gözü açıldı. Bu alevler herkesin içini ısıttı. Kalbindeki buzları çözdü. Bütün buzlar eriyince ortalığı gözyaşı selleri kapladı. Herkes bir ağlamadır tutturdu. Herkes Selim'in ölümüne ağlıyordu. Denizler 4 metre yükseldi. Sahilleri kapatanların yalıları sular altında kaldı. Selim'le sevgilisine denizin alçak olduğu bir yerde 2 odalı bir yazlık zor bulundu. Sular hiç çekilmedi. Selim de sevgilisiyle suların koruyuculuğu altında yaşadı. Her şeyini anlattı Günseli orada. Gerçekten söyledim her şeyi sana, Günseli. Söyledi Turgut. Hayalinde yaşadıklarını da mı? Her şeyi söyledi. Aceleyle her şeyini anlattı. Sonunun geldiğini anlayınca hiçbir şeyi gizlemedi. Ben de orada olsaydım. Beni de alsaydınız aranıza. Ben Dragutların sekizincisi ve küçük burjuva toplantılarının incisi, yer yarılsaydı da içine geçseydim, bir oturuşta bir büyük şişe konyak içseydim ızdırabımı dindirmek için, bencilleri tahtlarından indirmek için. Bana anlatın Günseli, bir kelimesini atlamadan, bir an için rahatlamadan, bütün güçlükleri daha da güçleştirerek, ilgisiz, ilintisiz olayları birleştirerek, karşılaşmak istemeyenleri yüzleştirerek, aklın idaresi için kurallara rest çekerek, işin içinden çıkılmaz bir şekilde ortaya dökerek, cesur ya da ürkek bir tavırla anlatın. Nereden başlasam? Hangisinden başlasam? Hepsinden birden başlayın. Ara sıra yavaşlayın, herkes sussun. Işıklar söndürülsün, yalnız sahne aydınlatılsın. Başrollere kalbim çıksın. Orada Selim yatıyor. Merhum Numan Bey'in ve yaşayan Müzeyyen Hanım'ın oğlu, genç yaşında amansızca tutulduğu, zamansız bir hastalığın tesiri ve karanlık hayallerinin esiri dalından zamansız koparılmış bir yaprak olarak, bir inşaat çavuşundan aldığı altı patlarlı bir tabancanın kurşunu, bu modası geçmiş eski zaman kurşunu, onu yalnız bırakanların kulaklarında yansımalar yaparak ve iki el tırak tırak söndürürken hayatını, bu elemli yaşayışın bütün safahatını, pazar gününden itibaren 6. sayfamızda, ilave renkli resimli nüshamızda, kalemini kalbine batırarak yazdığı satırları ve özel muhabirimizin ilgili makalesi ve buzdolabı ve çamaşır makinesi kazanmak için 6 tefrikayı kesip toplarsanız, kurayı kazanınca 1. sayfada basılacak adınız ve gazetenin geri kalanıyla maçlarda başınıza şemsi siper yaparsınız. Resmin olduğu kısmı yırtmayın yalnız. Mahallenin göze çarpmayan delisi ve şimdi karşımda oturan Günseli'nin sevgilisi ve yazamadığı romanların yazarı, pazarı pazartesiye bağlayan gece vefat ederek kederli ailesini ve ona ümit bağlayanların cümlesini, bu arada denizde, havada ve karada, her zaman ve her yerde, en karanlık meyhanelerde, tutunamamanın acısını dindirmek için, mağrurları biraz daha aşağıya çok değil indirmek için, tutunamayanları ve tutunamadığı halde çırpınanları kederlere boğarak, söylendiğine göre öldükten sonra bir daha doğarak, yalın ayak ve başı kabak, iyilere mükafat ve kötülere mücazat dağıtacak sultan, dünyayı fenadan, dünyayı bekaya göç etmiş, bu dünyadan öbür dünya apar topar gitmiştir. Çelenk gönderilmemesi, yüksek sesle ağlanmaması, sigara içilmemesi ve yerlere tükürülmemesi rica olunur. Cenazede bulunacaksınız, haberiniz olsun. Saat 12'de cenaze namazı kılınır. Duada fazla gürültü edilmemesi, 6 yaşından küçük çocukların getirilmemesi, işiniz varsa zahmet edilip mezarlığa kadar gelinilmemesi rica olunur. Camiden çıkanlar arasında merhumu tanımadan şehadet edecek birkaç kişi elbette bulunur. İntihar edenlere tören yapılmaz. Böyle intikamcı tanrıya tapılmaz. Kederli arkadaşları adına Turgut Özben. Şarkısı yarıda kaldı. Diğer yarısını sizlere hizmet etmeyi amaç edinmiş gazetemiz 15 Mart'tan itibaren yayımlayacaktır. Hiç kimsenin bilmediği aşk maceralarını, aklından bile geçmeyen düşüncelerini sizlere eski silah arkadaşı ve sadık dostu Turgutçuğum Özben sunacak. 15. Seni tanımadan önce ağaçların çiçek açtığı ve yaprak döktüğü mevsimleri hep kaçırırdım derdi. Resim yapmayı sevdiğim halde denizin mavisini bilmezdim. Yaprağın yeşilinin her mevsimde değiştiğine dikkat etmemiştim. Seni tanıdıktan sonra o güne kadar tabiat resmi yapmayı sevmediğim halde bir ağaç, bir yaprak, küçük bir ot bile çizmiş olmadığım halde ve daha çok kitaplardan kopyalar yapmakla yetindiğim halde ve insan resimlerini fotoğraflardan kareyle büyütmeyi kolayıma geldiği için tercih ettiğim halde, seni tanıdıktan sonra gözleri yeni açılmış bir küçük hayvan gibi çevreyi şaşkın ve hayran bakışlarla insanı ve insan olmayanı ayırmadan incelemeye başladım. Ve kalemi, iğne uçlu mürekkepli kalemi ve resim kağıdını alarak kırlara açıldım. Ve eskiden kurşun kalemle çalıştığım zamanlardan, yani tarihten önce çizgilerimdeki kararsızlık yüzünden kağıdı sonsuz çizgilerle silip tekrar çizdiğim çizgilerle, silgi izleriyle kararttığım halde doğrudan doğruya çini mürekkeple çalışmaya başladım. Hiç silmeden seçtiğim ağaçları, evleri, gökyüzünü, yolları, otları, hele bu kadar ilgi çekici olduklarını ve büyük bir sevgiyle çizilebileceğini düşünmediğim otları ve toprağı yeni bir gözle, daha doğrusu ilk defa çizebileceğimi hissettiğim bir gözle görmeye başladım. Ve ilk anda ışık ve gölge meselelerini hallettiğim söylenemezse de, duyuş bakımından ve her şeyi sanki onların arasındaki gizli ilişkiyi sezmişçesine sürekli bağlantılarla yerleştirme bakımından kağıda geçirmeyi becerdiğim söylenebilirdi. Ve bunu sevginin bana kazandırdığı üçüncü göz olarak adlandırdığım ifade ettiğim zaman, bana kızmış ve alay ettiğimi, senin duygularını hafife aldığım için uydurduğumu söylemiştin. Oysa bendeki tutukluğun senin yanında nasıl azaldığını bilsen, evet, senin yanında korkularımı benim dışımda var olan ve her zaman benden gizlenen şeylere karşı duyduğum korkuları, onların yabancı ve düşmanca bir inatla bana sırlarını vermemelerinden duyduğum belirsiz sıkıntıları unuttuğum doğrudur derdi. Ben de ona sevincimi belli etmek istememekle birlikte, dudaklarımın, ellerimin kıpırdanmasından gizleyemediğim sevincimi anladığını gözlerinden okurdum. Ve yaptığı resimleri överek daha çok, daha çok çizmesini isterdim. Selim çabuk yorulurdu ne yazık. Çok şey birden görüyorum. Hepsini birden çizmeye gücüm yetmiyor. Gözlerim ağrıyor. Görmemesini bilmek değil bir ressamın vazgeçilmez bir özelliği olsa gerek. Ve yalnız güzeli görmek gibi bir özellik bende yok derdi ona. Dürer'i hatırlatırdım. Her şeyi gören gözlerini, aynı zamanda güzeli de bulduğunu, her şeyi birden çizmeyi başarırsa hiçbir çizgiyi, gölgeyi çizgiyle gölge arasında çizilmez ayrıntıları, hepsini flamanların yaptığı gibi en küçük bir ışığı, bir kıvrımı bile sabırla gözleyerek çizebilirse mesele kalmayacağını söylerdim. Gülerdi. Beni kimlerle karıştırıyorsun, farkında mısın sen? Flamanlara da değil, bana aşık olduğun için onlardaki büyük bir tabiat ve Allah sevgisini ayrıntıların içinde gizlenen, ilk bakışta sabırlı bir kopya gibi görünen büyük duyarlılığı, tabiatı kopya etmenin çok ötesindeki yaratıcılığı, zavallı Selim'in iğne uçlu kalemi, kağıt üzerinde gelişigüzel dolaştırmasıyla nasıl bir tutarsın? Benim bir resmi eskiden 1-2 saatlik bir karalamayla sabırsızca bitirdiğimi, şimdi ise saatlerce ve ayrı günlerde çalışabildiğimi anladığım halde bunu yalnız bana bağlamanda bir kötülük seziyorum derdi. Tartışırdık. Sonunda düşüncelerime katılır, onu şımartmama izin verirdi. İkimiz arasında kalırsa bana her şeyi söyleyebileceğini, onu şımartmama bile izin verebileceğini belirterek neden bilmem beni sevindirirdi, onu şımartmanın zararları hakkında durmadan konuşurdu. Bir yandan da gözlerini kısarak boynunu ileriye uzatır, tabiat incelerdi. Resmi bitirdiği zaman altına sağ alt köşesine özenerek adını ve tarihi yazar ve SSZYR yani seni sevdiğim zaman yaptığım resimlerden anlamına gelen işareti koymayı hiç unutmazdı. Ben gülerek kalemi elinden alır ve HZG yani her zaman güzelsin diye yanına yazardım. Kızmış görünerek erkeğin güzel olamayacağını ileri sürer, ben de ona eski Yunan'daki güzellik anlayışını bilmediğini ya da o anlayışa ulaşamadığını söyleyerek yeniden saatlerce sürecek bir tartışmaya yol açardım. Konuşurken ellerimi hareket ettirmeme engel olmak için onları tutardı konuşurken. Heyecanlanır, kendisini dinlememi isterdi. Arkadaşlarıyla konuşurken hepsinin kendi söylediklerine önem verdiklerini, kimsenin kimseyi dinlemediğini, kimseyle tartışmaktan artık hoşlanmadığını, sadece benim onun benliğini bulmasına yardım ettiğimi, düşüncelerinin sürekliliğini engellemediğimi, onu sadece hevesli bu genç gibi gördüğüm için bütün arkadaşları özellikle ressam olanları ona bu gözle bakıyordu, onu teşvik etmediğimi, sanki ressammış gibi davrandığımı, hem mühendis hem de oturup resim yapıyor ama ne ilginç, ne kadar övülmeye değer, herkes mesleğinin dışında onun kadar sanatla ilgilense gibi, İlk bakışta sevinilecek fakat aslında küçültücü sözlere dayanamadığını anlatırdı. Ona benim resmimi yapmasını söylerdim. İtiraz eder, gözlerinin bana daha alışmadığını, aklındaki görüntümü ellerinin henüz çizemeyeceğini, güzelliğimi ellerine dinletemeyeceğini, güzelliğimi çizmenin zorluğunu ifade ederek ellerimi yalnız uzun parmaklı ve vücudumdan ayrı bir yaşantısı olan ellerimi çizmek istediğini, çiçeklere tutuşumdaki duyarlılığı ifade etmek istediğini, evet, yalnız bunu arzu ettiğini anlatırken birden sözü değiştirir, kimsenin bilmeyeceğinden emin olsam neler yapabilirim derdi. Oysa insanlar tetikte hatalarımızı bekliyorlardı. Onlara güvenilemezdi. Yaşadığımız güzellikleri onlara anlatmaya gelmezdi. Kıskanırlar. Dostluk maskesi altında bizi yıkmaya çalışırlardı. Özellikle nedense Selim'i yıkmaya çalışırlardı. Onu yatıştırmak, ona cesaret vermek, ürkek bir hayvan gibi çevresine süzen gözlerini ellerimle o kadar beğendiği ellerimle kapatmak isterdim. Yaşayacağı, yaşamak istediği olayları anlatır, tutukluğunu, nasıl hiç resim yapmadığını, resimden kırık not aldığını, hastalıklarını, geçmiş korkularını, sevgiye, gerçek sevgiye susuzluğunu ve kurduğu hayalleri kızlarla nasıl ilişki kurmayı düşünmüş olduğunu, onlarla hayalinde neler yaşadığını, birlikte büyük gemilere binerek bilinmeyen ülkelere yaptıkları yolculukları, zengin kızların yanında fakir bir gemici olarak güvertede dolaştığını ya da kaçak bir yolcu olarak gemiye nasıl bindiğini anlatır, anlatırken utanırdı. Genç kız onu kamerasında saklar. Hayır, daha önce kamerasına girdiğini görmezdi. Hafif bir çığlık koparır, önce hayır koparmaz, hemen anlardı. Selim'in nasıl bir insan olduğunu hayır anlamazdı. Önce sınıfının ve yetiştirilme şartlarının şımartılmalarının, dadıların, mürebbiyelerin bozduğu içgüdülerinin etkisiyle onu saklamak istemez. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Avrupa, Amerika, Londra, klasik müzik, yüzme, dans, bale, piyano, şan, araba, direksiyon, Balzac, Stendhal, Sir Thomas Malory Hardy Keats, Shelley Verlaine, Comtesse de Segordon, Opera Melancholy, Uçak Garden, Parti, randevu ve Shakespeare bildiği için Selim'i küçümser ve fakat bütün bunların bozamadığı dürüstlüğü ve duyarlılığı nedeniyle onu ilgili makamlara, kaptana, tayfalara, polise teslim etmeye gönlü razı olmazdı. Önce onun farkında değilmiş gibi, onun varlığından habersizmiş gibi bir tavır takınarak soğuk bir ilgisizlik gösterirdi. Ya da bu hayalin sonunun gelmediğini, kızın ilgisini çekemeyeceğini anlayan canım Selim, hayata küserek, hayalinde küserek demek istiyorum, bütün ümitlerini kaybederdi. Zengin bir eve uşak girer ve gerçek kişiliğini saklardı. Gerçekten ilk gençlik yıllarında zenginlere karşı bir merak ve onların günlük sıkıntıların üstünde olmalarından dolayı daha saf bir kişiliğe bürünebilecekleri ve duygularına daha çok eğilebilecekleri inanç içindeymiş, ders çalışmaya gittiği Kenanların evinin karşısında 3 katlı bir villanın heyecanlarını kamçıladığını, Kenan'dan çıktıktan sonra uzun süre kaldırımda durup bütün ışıkları sönünceye kadar villanın önünde beklediğini söyler ve sonra sosyal meselelerle ilgilenmeye başladığı yıllarda onlardan istismarcı bir sınıf oldukları için nefret ettiği halde yıllarca önce meraklarının tatmin edilmemesi nedeniyle onlara her zaman karışık duygular beslediği inancıyla kesin bir yargıya varamaz ve benim bu konularda belirli bir eğilim göstermeyişim onu rahatsız ederdi. Ve bana kitaplar taşır, onları nasıl anlamam gerektiğini, bu kitaplarda ne bulunduğunu, özellikle gündüz oturduğumuz Amerikan barlarda bardak bardak içerek ve içkiye karşı çekingenliğimle alay ederek anlatırken kendini kaybederdi. Benim dur bakalım diyerek çekingenlik içinde olduğumu, küçük burjuva alışkanlıkları ve buna benzer o zaman anlamadığım ve aşkımızla ne ilişkisi olduğunu ona sorduğum, böylece onu daha çok kızdırdığım deyimlerle bana saldırırdı. Kusurlarımı yüzüme vururdu. Onu bu haliyle daha çok sevdiğimi ve öfkelenmenin ona yakıştığını, onun kızdığı insanları öfkesine uğradıkları için acıdığımı ve artık içmemesi gerektiğini, endişelendiğimi söyleyince bağırırdı. Çevredeki masalardan bize bakarlardı. Aldırmazdı. Kendini unuturdu. Dirseklerini masaya dayar, bardakları devirir, bir kadının yanında nasıl davranması gerektiğini bilmediğini, bununla övündüğünü ileri sürerdi. Ben karşılık vermezdim. Bana hayallerini yaşattığı için onlardan kendime pay çıkardığımı, onu yalnız hayallerinden ibaret sandığımı, böylece duygularıyla düşüncelerini birbirine karıştırdığımı, bütün olayları tabiat üstü nedenlere bağladığımı, zaten fala inanan bir akılsız olduğumu, gerçekten fala inanırdım. Bu kusurumu yerli yersiz yüzüme vururdu. Onu yıldızlara bakarak değerlendirdiğimi, aslında hiç değerlendiremeyeceğimi, bütün değer yargılarımızın farklı olduğunu haykırırdı. Sonra beni şımartmak için ne kadar değişik yönleri olduğunu göstermek için gülerdi. Bin kılığa girebileceğini, bin çeşit yaşantıya kapılabileceğini, zaten insanları şaşırtmaktan hoşlandığını, fakat şaşırtmak yerine onların ilgisiz ve soğuk davranışlarıyla karşılaşarak hayal kırıklığına uğradığını, bunu bile fark etmediklerini mırıldanırdı. Yatışmış görünerek edebiyattan bahseder, insanların roman kahramanlarına benzeyebildikleri oranda gerçek olduklarını düşünürdü. Ne anlattığının önemi yoktu. Anlatırdı. Onu hiç bıkmadan dinleyebilirdim. Dinlerdim. Siyasetten, siyasilerden, spordan, özellikle atletizmden ve hoşlandığı 16 çeşit içten bunları bir solukta saymaktan hoşlanırdı. Yani edebiyattan, resimden, matematikten, gazetecilikten, atletizmden, felsefeden, siyasetten, sosyolojiden, psikolojiden, heykelden, iktisattan, hukuktan, mimarlıktan, bir bakıma mühendislikten, tarihten ve tiyatro sinemadan bahsederdi. Ve artık onun için hepsinden önemli olan benden, adımdan, adımın güzelliğinden bahsederdi. Günseli, Günseli, Seli, Seli, Selim, Selim derdi, gülerdik. Evet, içinden gelen bir coşkunlukla gülerdi. Güldürmek için beni neler yapmazdı. Aşk sanat okulunun 1. sınıfında bir öğrenciyim. Bana kafamdaki bütün güzellikleri birleştirmek için bildiğim bütün güzellikleri seninle yaşayabilmek için neler verdiğini bir bilsen derdi. Bunu başarabilecek miyim? Bütün okuduklarımı, düşündüklerimi, hissettiklerimi anlatmalıyım. Onların senin gözlerindeki yansımalarını bilmeliyim. Hayır, hepsini yeni baştan okumalıyım, düşünmeliyim. Senden önce ve senden sonra bütün bunlar ne ifade etmiş, ne ifade ediyor bilmeliyim. Hayır, yalnız senden sonra seninle neler oluyor onu bilmeliyim. Hayır, hiçbir şey bilmemeliyim. Bilmek kelimesini sözlükten çıkarmalıyım. Satırların arasına sıkışıp aşka kapalı kaldığım devirlerde kaçırdığım güzellikleri yakalamalıyım. Evet, kendime hesap sormalıyım. Evet, geçmişte tek başıma güzelliğini hissedemediğim, hayır, hissettiğimi bilmediğim, hayır, belki bildiğim, fakat ifade edemediğim bütün yaşantımın içindeki birikimleri seninle, senin güzelliğinle birleştirmeliyim. Evet. Onların da bir hikmeti vardı. Onlar da senin dışında yaşanmış değildi. Her şeyin birdenbire bir anlam kazanmasının büyüsünü sezmeliyim. Allah'ım, ne kadar çok işim var. Ben gidiyorum. Müsaadenizle. Sizi sevmek için eve gidiyorum. Gözlerime bakardı. Olmadı. Sizi güldüremedim. Ne yapsam, ne anlatsam, saçınızın rengi hakkında nasıl bir fikri uydursam, gözlerinizin güldüğünü görmek için adamın biri yolda gidiyormuş mu desem. İşte bu adam desem, Günseli'ye rastlamış. İşte onun üzerine, yani saçlarınızın üzerine bir söz etmiş asık suratla. Hayır, öyle dememiş. Asıl gülünce saçlarınıza canım acıyor demiş mi desem. Akılsızca bir söz etmiş. Eğer böyle dediyse siz bence akıl bırakmadınız ki. Ölü mevsimin mor sezonuna rastladınız. Beni daha önce görseydiniz, daha önceleri neredeydiniz, neden bana gülmeden cesaret verdiniz? Gülseydiniz dağılırdı. Bilseniz ne rahat ederdiniz, gülerdim. Tamam oldu. Artık size sen de hitap edebilirim. Yorulmak bilmezdi gücünün son noktasına gelinceye kadar. Durmazdı. Vatandaşlarıma benzemiyorum. Kendimi korumasını bilmiyorum. Boyuna kendimi sıkıyorum. Bir limon gibi. Sonunda beni çöp sepetine atacaksınız. Ve garson bir limon daha diyeceksiniz. Garson bir vodka daha. Biliyorum. İçmemeliyim. Sizi rezil ediyorum. Herkes bize bakıyor. Sizin de ekleyeceğiniz bir söz varsa benden fırsat bulup bir söz de siz edebilirsiniz. Sizi bütün kalbimle ve kulaklarımla dinlemeye hazırım. Bana acıyın. Bütün bildiklerimi ortaya döktüm canım Selim derdim. Dinlen. Biraz ben dinlenirken siz konuşun. Nasıl böyle güzel olduğunuzu anlatın bana. Ben senin gibi kolay bulamıyorum kelimeleri. Kekelerdim. Ellerimi açar, çaresizliğimi anlatırdım. Sen uzun boylu, karışık saçlı bir Selim'sin. Hayır, kendini anlat. Senden başlamalıyım canım Selim'im. Senin gölgende çizgilerim ortaya çıkıyor. Sen araya girersen belki kendimi aşabilirim. Senin gibi, biliyorsun, seni tanıdığım zaman daha önce nasıldın onu anlat diye atılırdı. Beni tanımadan önce, seni tanımadan önce güzel olduğumu bilmiyordum. Hayır, biliyordun, bilmeseydin, bana yaklaşmazdın. Seni güzel bulduğum için sana yaklaştım Selim. Hayır, evet, hayır anlaşamazdık. Sen alıp götürüyorsun insanı Selim. Düşünemiyorum. Doğrusu sen düşün dediğin, anlat dediğin için düşünmeyi, anlatmayı ne kadar istiyorum. Hayır, beni kandırıyorsun. Benden daha gerçek olduğun için daha gerçek yaşıyorsun. Benim uydurma dilimle anlatılmaz bu gerçekler. Seni seviyorum Selim. Seni dinlemek istiyorum. Senin masallarını yaşamak istiyorum. Senin dışındaysa gerçekler dediğin şeyleri yaşamak istemiyorum. Anlıyorum. Beni dinlemekle, bana inanmakla gösterdiğiniz sabrı beğeniyorum. Kalbinizden kötü düşünceleri uzaklaştırın ve teyzenizi evden kovun. Yerine saygılarımı kabul edin. Bugünlerde iyi bir dinleyici bulmak o kadar güçleşti ki hayalimdeki kadınlardan bile bu kadarını beklemediğimi itiraf etmeliyim. Siz kurduğum hayallerden de güzelsiniz. Bütün hayallerim soluklaştı. Sizin yanınızda sizi düşünürken aklım duruyor. Heyecanımdan yemeğe verdim kendimi. Çocukken okuduğum dedektif romanlarından da heyecanlısınız siz. Onları da okurken heyecanımdan durmadan yerdim. Seni düşünürken ve seninle yaşarken durmadan yemek içmek istiyorum. Bu romanın sonu nereye varacak? Uzun parmaklı elleri tabaklara uzanır, bardakları kavrardı. Onu seyrederdim. Hayır, olmaz. Benim tadımı çok çıkarıyorsun. Seni kıskanıyorum. Bütün hareketlerinin sevgi dolu olduğunu görürdüm. Kendi hareketleriyle çok ilgiliydi. Durmadan kendini seyrederdi. Hareketlerine farkında olmadan duyduğu ilgi yüzünden dalgın görünürdü. Oysa kendini davranışlarına o kadar kaptırıyordu ki dalgınlığı hatırlatılınca şaşırır, gülümser. Anlamazdı. Onun dalgınlığına başka bir ad bulmak gerekti.